Metafiziğe döneriz. İnsanın tinsel gelişimi, anatomik biçimi falan, onunla ilgili bir şey var, problem daha var. Onu biraz daha, birazcık daha ileri alıp ondan sonra bir şey yapalım.
Yani tam olarak kurgulamadım aslında tabii ama yani insan biçimsel olarak insanın biçimi kendisine bağlı değil. Kendisi kendisini
fiziksel biçimi.
Fiziksel olarak kendi biçimi.
Pekala, kime bağlı insanın fiziksel biçimi? Tanrı'ya mı?
Doğanın bir parçası değil mi? Zorunlu olarak mı evet. Böyle gelişmek zorunda kaldı biçimsel olarak insan?
İnsan Tanrı'nın imgesinde yaratılmıştır diyorlar.
Dinsel.
Evet. İnsanın fiziksel biçimini belirleyen şey, teleolojiyi belirleyen şey nedir? Teleolojiyi belirleyen şey, yani bir belirlenim var evrende. Determinizm dediğimiz zaman bunu kabul etmiş oluyoruz. Yine aynı felsefe içindeki aynı ayrımla karşı karşıyayız. Belirlenim varsa, yani belirlenimi kabul edenler ve etmeyenler. Deterministler genel olarak rasyonalistlerle örtüşüyor. Yani determinizm, rasyonalizmin içinde olan bir şey. Belirleme, değil mi? Biçimi belirleme konusunu konuşuyoruz. Yani biçim varsa o zaman bunu belirleyen faktör de vardır. Bu rasyonalistlerin kabul edeceği bakış açısı olacak. İrrasyonalistlerin, usu reddedenlerin bakış açısı da indeterminizm olacak. Bu tabii ki bize hemen ilk bakışta saçma gelecek. Çünkü insanın biçimi şansa bağlıdır diyecekler. İstatistiğe bağlıdır, olasılığa bağlıdır, olumsallığa bağlıdır, zorunluğa bağlı değildir. Ve bu zaten şey, yani işte bu o felsefenin değerini gösteren en doğrudan kanıtlardan birisi. Yani evrendeki her şey indeterminizme göre olasılığa bağlı. DNA bir olasılık sonucunda oluşu veren bir yapı. Düşün, yani öyle kompleks bir yapı. İndeterminist olarak olabilecek bir şey o şeylerin, görgücülerin ya da pozitivistlerin bakış açısından. Şimdi insanın bu o zaman insanın biçiminin nasıl belirlendiği konusuyla sınırlı kalmıyor. Genel olarak biçimin nasıl belirlendiği sorusu var ortada. Yani her şeyin biçimi nasıl belirleniyor? Ya da kim ya da ne belirliyor? Kim dersek dinsel bilince doğru gidiyoruz. O zaman bir tanrının çıkıp belirleyici olması gerekir diyeceğiz. O bize din adamı yapacak. Felsefeci, yani özgür düşünen, bağımsız düşünen, usta dayanan insanın kafasıyla baktığımız zaman ne yanıt vereceğiz? Kuşkuculuk yapmayacaksak Kant gibi. Diyeceğiz ki bütün süreç ussal bir süreç. Ve oradaki her şey aslında usun kendisi ve dolayısıyla usun her şeyin usun kendisi olduğu bir süreçte onun sorumlusunu ya da nedenini aramanın bir anlamı kalmayacak. Çünkü her şeyin nedeni yine usun kendisi olacak. Başka bir yanıt yok. Yani us ya da logos ayrı bir güç olarak, ayrı bir etmen olarak bir yerde duruyor ve onun dışındaki süreçleri şekillendiriyor gibi bir tablo çizmek doğru değil. O zaman bu dinsel tasarıma daha yakın düşüyor. Yani bir yaratıcı, denetleyici, şekillendirici bir güç var ve bu güç öteki süreçleri kontrol ediyor falan gibi. Şey böyle değil, felsefenin yanıtı bu değil. Var olan her şey kavramsal. Var olan her şey ussal. Ve o zaman orada şey, Spinoza'nın yanıtı ya da o felsefesinin başındaki anlatım uygun. Kendinin nedeni olmak. Yani bu varoluşun nedeni bir yerde kendisi. Öyle yanıtlayabiliriz. Bütün bir ussal varoluşun nedeni usun kendisi. Şimdi burada yine şey var. Mantıksal sorunlar karşımıza çıkıyor. Yani bir yaratıcı olması gerekir mi, gerekmez mi? O alana sürükleniyoruz ve bir şeyin var olan her şeyin dışsal bir yaratıcısı olması şey değil, pek geçerli bir yanıt gibi görünmüyor. Kendinin nedeni dediği şey Spinoza'nın, onu töz için söylüyor ve Spinoza için töz aynı zamanda Tanrı ve aynı zamanda var olan her şey. Tam şey olmadı değil mi? Netlik sağlayamadık ama Spinoza'nın ne dediğini bir kere daha düşünelim. Töz her şey. Töz Tanrı, töz doğa, töz düşünce ve uzam yüklemlerini kapsıyor. Töz insanı da kapsıyor. Ama en önemlisi tözün Tanrı ve doğa olması ve aynı zamanda kaosa suyu olması. Tanrı'nın nedeni olamaz. Onun için Tanrı. Evrenle Tanrı'yı özdeşleştirirsen, doğayla Tanrı'yı özdeşleştirirsen, Deus sive natura dersen, o zaman yine doğanın da nedeni kendisi olacak. Çünkü doğa Tanrı. Spinoza'nın şeyi bu, bakış açısı bu. Şimdi insan doğasının Uzak Doğu felsefesinde bu panteizm, bu şeyde de var, Elatiklerde de var ve Hint, tabii ki Asya'da da var ve Spinoza doğulu. Çıktı Spinoza'nın. Niye panteizme yatkın oldu? Evet. Çünkü söyle. Doğada. Bir dakika, tam duyamadım. Herkes de duyamadı.
Yani aforoz ediliyor.
Spinoza, evet.
Ve o zaman doğada yaşıyor. Ve daha yalnız.
Arkadaşlarıyla yaşamıyor mu Hollanda'da?
Doğada yaşıyor diye biliyorum.
Kır evinde yaşıyor.
Evet, hani böyle düşünmesine ona bağlamıştım. Yani
olabilir.
Çok fazla yaşayan insanlar doğanın
Tanrılaştırıyorlar bir bakıma. Diyebilir miyiz?
Yani o mükemmelliğin içinde, yani bunu ben de yaşıyorum. Hani herkes yaşıyor aslında çok doğanın içinde. Hani o
doğada özdeşleşmiyor.
Evet, o bütünlük daha.
Ama Spinoza çok rasyonist bir insan. Aynı zamanda mercek yontuyor, şeyleri biliyor. O gününün bilimini tam olarak takip ediyor. İşte Leibniz, o kalkülüsün bulucusu, yaratıcısı. Onun gibi bir insan Spinoza'nın yanına geliyor, onunla görüşmek, tanışmak. Spinoza'yı Alman kralı, Alman bilmem kaçıncı Friedrich, yani Alman imparatoru üniversiteye çağırıyor hocalık yapması için falan. Spinoza kültür içinde de, bilim içinde de çok yoğun olarak bulunan bir insan aynı zamanda. Doğa, panteizm, her şeyin Tanrı olduğu görüşü, o doğanın, yani onun çeşitli güdüleri olabilir tabii ama genellikle yani eski bir görüş ve Asya'da da var, Yunanistan'da da var, modern dönemde de var. Ama değil, yani bugün artık çok fazla kabul edilen bir görüş değil. Doğayı tanrılaştırmak o da ayrı bir konu ve yani şimdi hepimizde doğaya bir düşkünlük var. Doğayı kollama, sevmek. Ama insanın tinsel varoluşu o doğayı aştığı noktada başlıyor. Yani doğa bizim varlığımızın bir yarısı. Ama yalnızca yarısı. Öteki yarısına da hakkını vermemiz gerekir. Yani doğayı hiçbir zaman reddedemeyiz çünkü bedensel olarak doğanın parçasıyız. Fiziksel olarak. Yani bizim vücudumuz da atomlardan, elektronlardan, protonlardan oluşuyor değil mi? Elementlerden oluşuyor ve bu doğayla aynı tözü paylaşıyoruz burada. Ama doğada o özdeğin ötesinde olan doğa yasaları vardı. Doğa yasaları doğanın kendi yasaları ama yine de doğayla aynı şey değil. Ama tin alanı doğadan daha farklı. Kültür ve doğa farklı alanlar.
Ben öyle anlamıştım. Yani aslında bir şey sormak istiyorum.
Evet.
Yani ben doğu çocukluğumdan
doğu.
Yani doğu bilgiyle işte bir şey vardı ve batıyı çok ihmal ettiğini fark ettim.
Evet. Olabilir.
Böyle temellendiğim için hani çok objektif bakamadığımı hani kabul ederek
anladım.
Sormak istiyorum. Şimdi her şeyin Tanrı'dır diyor gibi anladım ben. Yani doğu da ona. Şimdi her şey
panteizm bu.
Evet, her şey Tanrı'ysa şimdi hayat değişti. Yani ağaç yerine asfalt var, araba var.
Evet.
Araba Tanrı mı? Yani insanın oluşturduğu her şey de Tanrı. İşte insan yapıyor. İnsan yapıyor, insan Tanrı.
Evet.
Peki araba Tanrı mı?
Tanrı var. Eğer bu Tanrı değilse, ki bence Tanrı değil.
Evet.
Yani bunu
nasıl açıklayacağız? Anladım. Çünkü orada kültür var. Gökdelen kültür. Araba kültür. Ağaç kültür değil. Ağaç doğa. Böcek doğa. Meyveler doğa. Ama araba ve gökdelen ve uçaklar kültür. Ve kültürler doğa, doğanın Tanrı ile birliğini düşünüyorsak o zaman kültürü oradan dışlamamız gerekir. Ama o yüzden panteizm ilkel toplum, daha geri toplumlarda daha yaygın ve daha ileri toplumlarda elimine oluyor. Bir yerde kendiliğinden gidiyor. Çünkü yani dediğim gibi o arabanın ve gökdelenin ve başka şeylerin doğa olup olmadığı sorusu orada doğuyor. Ama şeyde Spinoza'nın zamanında ya da şeylerde de var. Yani Hint ya da Asya kültürlerinde de var. Asya, onlar kültür olduklarına göre orada da doğadan daha fazlası var ve onlar da sorabilirler. Yani onların belki Porsche'leri yok ama şeyleri var. At arabaları var. Bu at arabası Tanrı mı değil mi diye soramazlar mı? O zaman o kültür kuşkusu orada da gelirdi. Nitekim gelmiş olmalı çünkü bütün bireylerin panteist olduğunu söyleyemeyiz o kültürlerde yaşayan. Bütün Asyalıların yani Hintlilerin ve Çinlilerin hepsinin bu da panteist miydi bu da? Değildi. Bu da Tanrı'yı bile kabul etmiyordu. Bırakalım panteizmi, Tanrı'yı bile kabul etmiyor. Yani bütün bireyler panteist değil. Panteist olunabilir ama kendini zorlayarak çelişkileri... Onun yanıtı neden, nasıl geliyor biliyor musun? Şey dedik, doğa ve tin alanları var. Moral, yani iyilik ve kötülük tin alanına ait. Doğada moral bir belirlenim yok. Hak, istenç, özgürlük. Ancak özgür olan bir varlık moral olarak sorumlu olabilir, iyi ya da kötü olabilir. Bir aslan, bir hayvanı, geyiği yediği zaman kötülük yapmıyor. O bize öyle görünüyor. Yani biz insan yüklemini hayvana yüklüyoruz ve o zaman sanki kötüymüş. Ama biraz düşünürsek anlıyoruz ki o sadece içgüdüsü olarak acıktığı için onu yapıyor. Kötülük yok.
Tinin doğaya müdahalesi yok mu? Yani bazı, mesela mısır tamamen tinin yarattığı bir genetikle oynanmış bir mısır oluşuyor. Veya hayvanlarda yani bir bilmem ne ırkları birbiriyle karıştırıyor. Evet. Acayip ırklar çıkarıyor. Yani doğa artık belli bir süre sonra kendi doğallığını yitirecek. Tinin etkisi.
O zaman ne diyeceğiz ona? Onun için şey diyeceğiz.
Orada etik sorunu var.
Daha önce teknolojik bir sorun da var. Yani hepsi var.
Teknolojik şeyin felsefe konusu, etik tarafı var işte.
Tabii doğru. Kötüye kullanabilme.
Evet.
Yani doğru tarafı var, iyi tarafı var.
Şimdi bilgimiz yani sınırsız.
Biraz evvel sizin söylediğiniz bir şey var. Gelişme var.
Evet.
Yani daha iyi karakterler olacağı kabul edilerek yapılan takım melezleme çeşitleri falan doğada gelişme yani.
Doğada gelişme bu aşamada döngüsel bir şey yapı gösteriyor ve yani doğa kendini yeniliyor sürekli olarak.
Ama gelişmede evet olmak zorunda değil dedik. Şimdi eğer bu şeyleri ırkları karıştırırsak melezlikte falan orada resmen bir bilinç var, bir erek var.
Bizim ereğimiz var ama insan olarak.
Bizim insanın ereği var, tinin ereği
evet.
Var.
Evet. Tamam, yani bu...
Ama bu gelişme olarak mı sayılır?
Hayır.
Bozulma.
Yok, yani ırkları karıştırarak yeni biçimler elde etmek, ara ırklar falan. Yani ırklar karışır. Irklar türün içinde olduğu için karışıyor. Değil mi?
Doğanın sonraki gelişmesi bu daha çok yayılmayacak. İnsanların yaptığı mısır daha çok yayılacak. Başka bitkiler de kendilerine. Yani müdahalesi olarak
mısır olma özelliği.
İnsanlar mesela iklimi de değiştiriyor
falan
bir şey.
Şimdi burada...
Söderken bir kim kastetti siz? Mısır olma özelliğini kaybetmiyor. Daha iri bir mısır oluyor. Evet. Daha lezzetli bir şey oluyor ama gene mısır
bu bir gelişme...
kaybetmiyor.
Yok yani bu bir gelişme değil. Bu değil. Hata yaparsa hepimiz zehirlenir. Zehirleniriz, ölürüz yani.
Etik tarafı dedim.
Etik tarafı bu işte.
Evet. Bir teknolojik gelişim.
O yüzden de onu kontrollü yapılmasını isteriz. Yani.
Ama şunu bilemiyorsunuz, bir evrim olmadığı için içinde gelecekte ne olduğunu bilemiyorsunuz. Kötü de olabilir, bir şey de olmayabilir. Dolayısıyla bir etik şey yani, iyi mi kötü mü onu ayırt etmek lazım.
Evet.
Yani
insanın o teknolojik bilgiyi kazanabilmesi için ya da doğanın bütün gizini deşifre edebilmesi için biraz daha çalışması gerekiyor. Şu an onu yapamıyorlar. Yani
çok sınırlı şey diyor.
Çok çok sınırlı. Şu an DNA deşifre edildi diyorlar ama yani tabii ki oradaki molekülleri saptamak bir tür deşifre etme işi ama onların işlevlerini, nelere bağlı olduğunu, birbirler kendi aralarındaki etkileşimlerini falan. Yani bütün bunlar henüz şey değil, açık değil ve daha çok fazla yapılacak
iş var. Etikle alakalı saptamak bu felsefenin
ne?
İşi midir?
Ne?
Bu etiği saptamak diyor, felsefenin işi
midir? O etiği saptamak, yani o etiği saptarken bir kere felsefe bizim işimiz ve biz felsefe dediğimiz düşüncenin nasıl bir şey olduğunu anlamak için şunu düşünmemiz lazım. Yani şimdi insanlar moral davranışlarına felsefe yapmadan giriyorlar. Yani dünyadaki yaşam şey, felsefe tarafından planlanıyor ya da çiziliyor değil. Felsefe var olanı anlamaya çalışıyor. Çünkü olmayanı anlamak diye bir şey söz konusu değil. Var olan biraz önce bir değişme konusuna gelmiştik. Değişmeyi inceleme falan gibi bir şey vardı. Var olanın değişmemesi gerekiyor. Bu, o zaman felsefeyi şeyden ayırıyor. Değişken olanı inceleyen bilimlerden ayırıyor ve bütün o süreçte değişmezi anlama noktasına yöneltiyor. Yani felsefi bilginin özelliği bu. Etik alana yöneldiği zaman felsefe ya da morale yöneldiği zaman, ahlaksal alana yöneldiği zaman orada felsefenin anlamı yine değişmez olanı saptamak ve değişken olanı kendi haline bırakmak olacak. Çünkü felsefe bize şey söylemiyor. Sen şunu yap, sen bunu yap ya da şunu yapma, bunu yapma gibi. Bunları kültür söylüyor. Töreler, yasalar, gelenekler vesaire. Ve bireysel durumlar ve en sonunda herkesin duyuncu söylüyor. Felsefe bize moral diktalar vermiyor. Moral, ahlak kuralları vermiyor ya da yasalar vermiyor. Yani felsefenin ne olduğunu anlamak için bu iyi bir şey, durum, iyi bir gözlem noktası. Çünkü yani felsefeden hangi yasaların iyi, hangi yasaların kötü olduğunu sorusunun yanıtını beklemek doğru değil. Felsefeye soracağımız şey, daha doğrusu kendi usulümüze ya da kendi kendimize sorduğumuz şey, yasa nedir? Yasanın ne olduğunu insanlar bir bakıma biliyorlar. Çünkü yasalar yapıyorlar. Binlerce yıldır. Ama aynı zamanda da yasanın ne olduğunu, gerçek doğasını bilmiyorlar. Ve onu merak ettiğimiz zaman o bilgi, felsefi bilgi dediğimiz şey. Çünkü o tikel yasaların bilgisi değil ama yasa kavramının kendisinin bilgisi oluyor. Yani ikisinin arasındaki felsefe ile görgül bilgi arasındaki fark bu. Pozitivistler diyorlar ki sadece pozitif yasalar var. Şey yok, yasa olarak yasa diye bir şey yok. Biraz önce konuştuğumuz pozitivizm, görgücülük, işte nihilizm vesaire, bunların bakış açısından şey yok. O metafiziksel şey yok. Yani pozitif yasalar metafiziksel değil diyorlar. Çünkü onlar olgusal yasalar, olgular. Metafiziksel olan şey ise yasa. Yasa olarak yasa. Genelde yasa ve ya da yasa kavramı onun yok olduğunu varsayıyorlar ve önemli olan pozitif yasalardır diyorlar.
Şimdi bu genetik değişimmiş gıdalar örneğini alırsak tekrar oluyor. Bu bir şey mi? Felsefe konusu değil ama bir etik konusu.
Etik konusu tabii ki. Yani çünkü insanlar korkuyorlar. Sen şu geni alıp, o gen parçasını alıp onun burasına takarsan ortaya çıkan ürün tamam daha büyük olabilir, daha güzel olabilir falan. Ama onu tüketen de genetik bir sakatlık, bozulma yapmaz mı? Bilmiyor. O insanları korkutan şey o, yoksa başka bir şey değil.
Bu konuda verdiğim bir konferans sırasında şöyle bir şeyle karşılaştım. Herkes hep bir ağızdan, bütün şeyciler, siz teknolojiye karşı mısınız dediler.
Evet. Tabii.
Teknolojik gelişmeye karşı mısınız?
Teknoloji yani evet o gerekiyor. İnsan sağlığına aykırı.
Öyleleri var. Teknolojik gelişmeye karşı olanlar var.
Tabii sonra anlatmaya başladı. Daha doğrusu orada etik kavramı yok onda da onun için öyle söylüyor yani.
Yani olabilir. Ama yani felsefeyi ilgilendiren şey daha doğrusu bizi orada Esas da ilgilendirmesi gereken şey daha genel hatlar. Yani felsefede biz özellikle şeye çekiliyoruz. Genel olana, evrensel olana çekiliyoruz. Yani şu ülkenin yasaları niye böyle, şu maddeler niye böyle, bu maddeler niye bunlarla çelişiyor falan. Onlar da önemli sorunlar. Yani bakın şu an Türkiye'nin anayasası mesela gerçekten şey, birçok çelişki kapsıyor kendi içinde. O madde çıkarılmış, onun yerine bu getirilmiş ama onunla çelişen başkaları getirilmiş, onu yatsıyan başkaları getirilmiş falan. Çeşitli dönemlerden, çeşitli etkilerden böyle bir şey var, yığın var ve bu bütün devletlerin anayasalarında görülen bir şey. Sadece bizim anayasamızda değil. Tamam, bunlar bir yerde hukukçuların işi ama bizi ilgilendiren daha özel şey ya da ayrı bir şey. Örneğin anayasa ve yasalar arasındaki ilişki. Niye anayasa var ve niye yasalar var? Bu soru felsefi bir soru. Çünkü yani sadece anayasaların varlığını göstererek ve pozitif yasaların varlığını göstererek yanıtlanacak bir soru değil. Ve o sorunun yanıtını bu çalışmada çıkaracağız. Yani
anayasa gerçek
varlık. Değişmez mi? Değişmiyor. Değişiyor, görüyoruz.
Yani felsefe varoluş inceliyorsa, senin söyledik ya, değişme zorunda anlamaya çalışıyor. Evet.
Niye yasayı anlamaya çalışıyorsa aynı nedenle anlamaya çalışıyor. Niye töreyi, törelliği, iyi nedir, kötü nedir? Evet. Aynı şekilde. Nasıl?
Sorguluyor
yani. Ama sorguladığı evrensel. Yani hangi davranışların iyi ya da kötü olduğunu sorgulamak bir şey, onu da yapıyoruz. Ama iyi nedir, kötü nedir? Verin yanıtını.
Yani yasaları hukuk yapar diye düşündün mü?
Doğru. Yasa nedir?
Yasa kavram.
Yasa bir düzen.
Kavramdır.
Başka?
Ahlak olabilir mi? Ahlak var mı yasanın içinde?
Var.
Var, kapsam.
Doğa yasa, felsefede bir konusu değil mi?
Ahlak yasanın içinde var. Onun nasıl olduğunu göreceğiz. Yani
hukuk kuralları da ahlak kuralları ile birlikte zaten.
Hukuk kuralları ve ahlak kuralları ayrı şeyler. Ama ahlak kuralları ve yasa arasındaki ilişki önemli bir nokta, çok önemli bir nokta. Çünkü bir yasalar bir kültürün karakterini yansıtıyorsa, aynı zamanda o kültürün ahlaksal durumunu da yansıtıyor demektir. Yani daha doğrusu yasalar bir kültürün etnik bir grubu. O yasaları yapan halkın ya da ulusun ahlakına aykırı olamazlar.
Alvin Toffler'in bir lafı vardır hocam. Der ki bir konuya incelerken üç yönden daima bakın. Bir, hukuk yönünden. İki, moral, aynı probleme. Üç de uygulama. Ne yaptı bu ülke?
Şimdi, olabilir. O kişi onu söyler. Yani
bakın, bu 113 turda seçilemedi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı 1980'de ve ihtilal oldu.
Demir
bu tamamen evet. Anayasa profesörlerimizin
yaptığı şey.
Bir hatadır. Çünkü olasılık yani seçilmesini göstermiş fakat seçilmeyince ne olacağını düşünmemiş.
Tabii yasaya bağlılık insanları kilitliyor orada. Evet. 113.
Yani, kişisel hata her anayasada da her şey yazılı olmasına gerek yok. Birazcık da akıl ön plana çıksaydı böyle olmazdı.
Şimdi yani orada pek çok faktör var ama yasa yapmanın da kolay bir iş olmadığı ve bir de yani bunu sadece biz yaşamıyoruz. Yasa gerçekten şey karışık. Düşünün, Japonya'nın yasalarını kim yaptı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra? MacArthur. Bir Amerikan generali oturdu, karşısına aldı Japonları savaş gemisinde masaya. Ve onlara dikte ettirdi yasaları, Japon yasalarını. Yani yasalar değişik şekillerde olabiliyor ve bunu kimi yerde monarşlar ya. Şimdi yasalara geldiğimiz zaman daha da konu açılacak ve derinleşecek. Ama şimdiden görebiliriz. Yasalar, Antigone yasalarla ilgili olarak şeyi soruyordu. Bunların nereden geldiğini bilmeyiz. Yani kökenlerini, kaynaklarını bilmeyiz diyordu. Bilmiyoruz diyordu. Yasalar, işte MacArthur yasa verebiliyor. Japonya gibi bir ülkeye. Ondan sonra başka yasa Solon Atinalıların yasalarını verdi. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı yasalarını yaptı. Yani derletti daha doğrusu. Justinian Bizans yasalarını yaptı 6. yüzyılda. Sadece Ayasofya'yı yapmakla kalmadı. Muazzam bir şey yaptı. Yani Bizans. Ve o yasalar daha sonra şey oldu. Avrupa'da kullanıldı. Roma yasaları ve Bizans yasaları. Bunlar şey daha sonraki Germanik yasaları falan birleşerek Avrupa hukukunun temellerini. Ama yani bu yasaları açıp okuduğunuz zaman görüyorsunuz. İşte her şeyi belirlemeye çalışıyorlar. Miras ilişkilerine, mülkiyet ilişkilerine, işte sınıf yurttaşlık haklarına. Yani yasaların girmediği alan yok. Yani şu binayı, bizim buradaki bulunuşumuzu ilgilendiren yasalar da var. Ve yasalar şey, yani ne kadar karmaşık olursa bir yerde yaşam o kadar iyi düzenleniyor gibi görünüyor. Ve önemli olan yasaların da ustal olmaları, ahlaklı olmaları. Yasalar moral olarak nitelikli olabilirler ya da ahlaksızca olabilirler. Yani duyunç ahlak da henüz bizim için genel bir kavram, onu incelemedik. Ama ahlakı duyunçla ilişkisini gördüğümüz zaman, o zaman yasaların iyi ve kötü olmasının, iyi ya da kötü olmasının ne demek olduğunu sorgulama noktasına geleceğiz. Hangi yasalar iyidir, hangi yasalar değildir? Falan. Yani bu şey, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Ahlakın yasayla ilişkisi son derece önemli. Çünkü yasa eninde sonunda devlet demek ve ahlakın devletle ilişkisi bir kültürün kendine bütün olarak gösterdiği alanda onun ahlakını görme şeyini veriyor bize. Yani şöyle diyebiliriz. Ahlak özgür istençle olanaklıdır. Bir. Kabul ediyor muyuz?
Evet.
Yani bir kölenin ahlakından söz edemezsin çünkü kölenin istenci yok. Köle kendi başına karar veremiyor. Duyunç. Onun doğrusu ve eğrisi şey değil, ona ait değil. Başkası tarafından, efendisi tarafından dikte ediliyor. Şimdi eğer bir ulus özgürse kendi yasalarını yapabilir ve bir ulus özgürse o ulusun ahlakından söz edebiliriz. Özgür olmayan ulusların ahlakından söz edemeyiz. Ya da şöyle de diyebiliriz, eğer özgürlük ve ahlak ayrılmazlarsa özgür olmayan uluslar ahlaksızdırlar. Bağlantıyı görebiliyor muyuz? Ahlaksızlık ne yani o olumsuzlama takısı ne anlatıyorsa onu düşünmemiz lazım. Rousseau'nun o sözü o İdea Yenevi ana sayfada duruyor. O Rousseau'nun resminin yanında duruyor. Eğer diyor insanlardan özgürlüğü alırsanız onların ahlak niteliklerini ve yeteneklerini de almış olursunuz gibi bir bağlantıda söylüyor bunu. Doğru. Yani o zaman özgürlük yasanı yapmak demek. Yani kendi yasasını yapan halk özgür bir halk. Eğer bir halka yasaları bir monarş tarafından, bir sınıf tarafından, bir parti tarafından, bir azınlık tarafından dayatılıyorsa ne olursa olsun o ulusun özgür olduğundan söz edemeyiz. Ve onun moral sorumluluğunu silmiş oluyoruz. Moral varlık olarak onu silmiş oluyoruz. Bu doğruysa o zaman açıkça şey... Örneğin işte diktatörlük altındaki ulusların moral varlıkları ortadan kalkıyor. Moral sorumlulukları bile ortadan kalkıyor ya da bebek gibi gösteriyorlar kendilerini. Yani kendi istençleri olmayan halklar olarak tarihe çıkıyorlar ve bu onları gelişim şeyi gösteriyor. İnsanların yasalarını kendilerinin yapmaları yönünde olduğunu gösteriyor. Çünkü imparatorluklarda yasaları imparatorlar yapıyorlar ya da yaptırıyorlar. Konsüller var ya da şeyler var, senatolar var ya da başka bir takım fonksiyon şeyler, yetki konumları var ve bunlar zaman zaman yasa yapıyorlar ya da yasaları yürütüyorlar vesaire. Ama yani imparatorluklarda yasalar halk tarafından yapılmıyor. Ve bu şey, Asya'da olmayan şey bu, Batı'da olan şey ve Osmanlıların da katıldığı şey bu. Yasaların, yasa yapma işini daha geniş tabana doğru indirmek.
Evrenselden örnek olarak
yapıyor. Gelenek ve görenekler ayrı. Şimdi bunları... Lütfen kayıtlardan dinleyin. Yani ben şu an yazmıyoruz. Gelenek töreyle aynı şey değil. Ya da yasayla aynı şey değil. Ve görenek falan bütün bunlar. Şimdi modernleşmenin karşıtında gelenek var. Yani gelenek aslında kendini sürdürmek isteyen bir kültürel norm. Öyle diyebiliriz. Gelenek. Büyüklerin elini öpeceksin. Büyüklerine saygı göstereceksin. Bu bir gelenek. Ve bu kendini sürdürme eğiliminde...
Ama kendinde kötü bir şey değil.
Kendinde kötü bir şey değil ama kendinde iyi bir şey de değil.
Kötü bir şey de olabilir.
Ayrıca pratik olarak kötü bir şey olabiliyor. Çünkü sırf büyük olmaktan dolayı bir insana saygı duyacaksın. O büyük şey olabilir. Kötü biri olabilir, bir hırsız olabilir. Ama büyük. Ve bu realitede de böyle. Yani çocuklara sen büyüklere saygı duy diye öğrettiğin zaman o büyükleri yargılamayı bile yapamıyor.
Gelişiyor.
Evet.
Yani.
Dolayısıyla kötü. Evet. Dolayısıyla kötü. Başka gelenekler. Yani erdem, geleneği sildiğimiz zaman şu önemli. Geleneğin sağladığı, ya da, yani geleneğin iyi yanları var diye düşünebilirsek eğer, onları silmiş olmuyoruz. Çünkü o zaman erdem için şey var. Alan açılıyor. Yani şöyle diyebilirim. Gelenekli bir, geleneğe bağlı bir insan erdemli olamaz.
Ama o zaman da değerlerimizi yitirmez miyiz?
Eğer yalancı değerlerse geleneğin değerleri...
Yani annemle sonuçta ya da babama saygı duymak zorundayım. Öyle değil mi? Annem babam olduğu için. Ama bu belki başkalarına karşı kötü insan...
Erdem ne der burada? Erdem ne der? Erdem saygıyı engeller mi? Yani biz şöyle desek... Burada gerçekten yeterince düşündük ve o noktaya hakkını verdiğimizi sanıyorum. Epeyce de tartıştık. Yani geleneği silmek, erdeme yeri açmak demek aslında. Ve asıl karakter yüksekliği o zaman ortaya çıkıyor. Yani biz insanlara, büyüklerimize, annemiz ve babamız diye saygı duyabiliriz. Duyuyoruz bu şey. Bunda bir terslik yok gibi görünüyor. Ama bunun koşulsuz olması şey değil, olanaklı değil ve doğru değil ve moral değil. Kölece. Yani annem ve baba ne olursa olsun... Hırsız da olsalar, hain de olsalar onlara saygı duyacaksın. Bunu yapabilir miyiz?
Peki bu doğru mu?
Hı?
Doğru mu?
Hangisi?
Yani anne ne olursa olsun, baba ne olursa olsun.
Bu gelenek.
Hayır, doğru mu?
Yani sevgi duyabilirsin ama saygı duymuyorsun.
Benim için mi? Ya da hangi açıdan? Ha, benim için sorma. Çünkü şunu söylüyoruz. Mantık kavramlara bak. Gelenek şeyi bağımsız bakışı engelliyor. Çünkü annene annenin olduğu için seveceksin. Babanı baban olduğu için seveceksin ve saygı duyacaksın.
Biraz yani, mecburiyet gibi.
Hı?
Biraz mecburiyet gibi.
Zorunluluktan. Onun karşısında özgür değil. Gelenek özgürlük değil.
O zaman burada bir özgürlük yok.
Yok. O yüzden şey.
O zaman doğru da değil.
Doğru değil. Yani annen iyiyse, tesadüfen baban iyiyse o zaman ve sen de onları seviyorsan o zaman orada bir problem yok. Ama annem ve baban, annemiz ve babamız her neyse genel olarak konuşuyoruz. Yani eğer onları yaptıklarına bakmadan böyle köleler gibi onlara sevgi ve saygı göstermeye çalışıyorsak bu değersiz bir şey. O zaman o geleneği çiğnemiş olursun. Çünkü saydığın bir insanı o geleneksel ilişki düzleminde eleştiremezsin, hemen senin ağzını kapatır. Ben büyüğüm, sen sus. Yani bu biraz şey bir nokta. Belki daha deşilecek bir nokta. Ben çok yalın kavramlarla ana hatlarını vermeye çalışıyorum. Çünkü gelenekte sorgulama yok. Yani o yüzden gelenek. Gelenek niye kabul ediliyor? Geldiği için kabul ediliyor. Evet, eleştirel değil. Ve Sokrates'in sözü buna yönelik. Yani sorgulamayı vurgulaması buna yönelik. Çünkü gelenek sorgulanmıyor. Ve sorgulandığı zaman o zaman erdem için olanak çıkıyor. Asıl doğru olan ve iyi olan ve insana yaraşır olan, insan doğasına uygun olan şey erdem. Yani bir insan sırf düşünmeden geleneksel olarak iyi davranışlar edinebilir. Ama onun bir değeri olmaz. Çünkü bilmiyor onların da nedenini. Yani bir başka örnek şuydu. O zaman bu biraz kafa karıştırmıştı. Spartalılarla Atinalıların erdemini karşılaştırmak. Spartalılar görünürde Atinalılardan daha erdemliydiler. Çünkü... Hırsları daha azdı, tutkuları yoktu, büyük özlemleri yoktu, çok azla yetinebiliyorlardı vesaire ve çok büyük bir erdem şeyi gösteriyorlardı, erdem karakteri gösteriyorlardı. Atinalılar onlara göre öyle değildi. Atinalılar özgürdüler, rahatça konuşabiliyorlar, davranabiliyorlar, tutkuları olabiliyor vesaire. Yani sonunda Sparta erdemin şeyi, Atina'da erdemsizlik örneği gibi görünüyor bir, belli bir noktada. Ama işin aslı şey, Spartalılar erdemsiz, Atinalılar erdemliydi. Çünkü Spartalılar sadece geleneğin baskısı altında erdemli davranıyorlardı. Yani Sparta mesela lükse düşkünlük göstermiyordu. Niye göstermiyordu biliyor musun? Lüksün nasıl yapıldığını bilmiyordu. Lüks konusunda bilgisizdi. Bir Spartalı şey görmüş, işlemeli bir kapının üstünde galiba şeyler, ağaç işlemeleri görmüş, kareler, üçgenler falan. Tamam mı? Ağaçlar, bunlar ağaçlardan böyle yetişiyor demiş. Yani orada Sparta'da şey yok, lüks, çok aşırı bir püritanizm var ve süsleme yok. Her şey süssüz, sade. Kentin duvarları da yoktu hatırlıyorsunuz. Çünkü en iyi duvar insan bedenlerinden oluşan duvar diyorlardı Spartalılar. Muazzam erdem şeyi taşıyor, görünüşü taşıyor. Ama o baskı kalktığı zaman Spartalı bireyin üstünden, geleneğin baskısı, törenin baskısı kalktığı zaman en vicdansız ve en düşük karakterler çıkıyor. Yalan söylüyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar vesaire. Yani bunu mülkiyet konusunda da şöyle örneklemiştik. Mülkiyeti devletleştirirseniz hiç kimse hırsızlık yapamaz. Değil mi? Çünkü ortada açıkça mülkiyet yok. Ve o insanlar şeyi de öğrenemezler. Orada ahlakı da öğrenemezler. Çünkü onların önüne mülkiyet düşerse bir şekilde, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra olduğu gibi, hep birlikte çalmaya başlıyorlar. Ve o şeyi önleme şeyleri yok. Ahlakları yok, yasaları yok, deneyimleri yok, eğilimleri, hiçbir şeyleri yok. Ve çalıyorlar, hala devam ediyor. Yeltsin başta olmak üzere.
Misafirliğe gitti, evden şeyleri çalıyorlar.
Kesinlikle, onu da yaparlar. Çünkü özgür birey mülkiyetle karşı karşıya kaldığı zaman mülkiyet tarafından denet, yani kendi dürtüleri tarafından güdülmeme, denetlenmemeyi öğrenme şansını kazanıyor. O erdem. Yani mülkiyet yokken hırsızlık yapmamak değil, mülkiyet varken hırsızlık yapmamak ya da mülkiyet varken onu kötü kullanmamak erdem. Bu çok önemli ve birincisinde şey var, gerçekten haksızlık yok gibi görünüyor, hırsızlık yok, namussuzluk yok, her şey çok iyi gidiyor. Ama orada insanlar onun aslını öğrenmiş değiller, yani gerçekten erdem kazanmış değiller. Sadece erdemsiz olmalarına şans tanınmıyor. Sparta'nın durumu da buydu, Sovyetler Birliği'nin durumu da buydu. Yani Sovyetler Birliği'ne hepimiz hayran oluyorduk. Niye? Çünkü herkes işini gücünü yapıyor, kimse şey yapmıyor, haksızlık yapamıyor, şikayet yapmıyor falan. Arada belki kayırmalar oluyor, parti bürokrasisi falan. Ama şey, moral olarak temiz bir yerdi. Tam tersine, moral olarak, potansiyel olarak en kirli yer. Amerika'dan daha kirli, çünkü Amerika'da belli bir ölçüde onu denetlemeyi öğrendi. Logos, Amerikan logos, Amerikan usu. Belli bir ölçüde denetlemeyi öğreniyor. Ama o deneyime, o yaşantıya izin vermeyen kültürlerde insanlar bebek gibi kalıyorlar. Devletin denetlediği, baktığı, beslediği, kolladığı, yönlendirdiği şeyler. Yani bu moral, ahlak, yasa konular. Şimdi yasa, zamanımız geçti. 10 dakika. Mülkiyet konusuna devam edeceğiz. Ama şimdi yer problemimiz var. İsterseniz şey yapalım, burada keselim ve siteyi izleyin. Eğer sizler yeni katılanlar Levent'e şeylerinizi verirseniz, e-maillerinizi Noesis gruba, Noesis Yahu gruptan izleyebilirsiniz.
Bir problem var mı son zamanlarda?
Sitede bazı şeyler var. Linkler koptu. Evet, onu çözmeye çalışıyoruz ama o uzun sürecek. O problem var. Sitede var. Ama yani bazı